Ayrım 4 Kuşku Mevsimi Stephen King Sayfa 36 3. Bölüm Eylül 1974 Todd evinin mutfağında kendisine fıstık ezmesi ve reçelle sandviç yapıyordu. Okuldan döndüğünden beri annesinin elektrikli daktilosunun sesi kesilmemişti. Kadın kısa saçlı, kalın camlı gözlüklü bir üniversite öğrencisinin tezini temize çekiyordu. Tezin konusu da işe yaramaz bir şeydi kuşkusuz. Birden ses kesildi ve annesi çalışma odasından çıktı. Oğluna gülümseyerek "Todd, bebeğim" dedi. Çocuk da onu taklit etti. "Monika, bebeğim." Todd, annem 36'sında olmasına karşın hiç de fena sayılmaz diye düşündü. Kadının sarı saçlarında yer yer gümüşümsü perçemler vardı. Uzun boylu biçimliydi. Koyu kırmızı şort ve konyak rengi adeta saydam bir bluz giymişti. Bluzun iki ucunu göğsünün altında bağladığı için dümdüz gergin karnı iyice ortaya çıkmıştı. Saçlarını firuzeli bir tokayla tutturmuş ve kalem daktilo silgisini de saçının arasına sokmuştu. Kadın mutfağın kızıl tahtadan yapılmış altı basamağını çıktı. "Okul nasıl?" Oğlunu hafifçe öperek mutfaktaki masanın başına oturdu.
"Okul yolunda. Yine iftar listesine geçecek misin?"
"Tabii." Oysa aslında notlarının ilk sömestrde biraz düşeceğini düşünüyordu. Zamanının çoğunu Dussander'in yanında geçirir olmuştu. Yaşlı Alman'ın yanında olmadığı zamanlarda onun anlattıklarını düşünüyordu. Bir iki kez Dussander'in anlattığı şeyleri düşünde görmüştü. Fakat başa çıkamayacağı bir şey yoktu. Annesi onun uzunca sarı saçlarını karıştırarak "Yetenekli öğrenci" diye gülümsedi. "Sandviç nasıl?"
"İyi."
"Bana da bir tane yapıp çalışma odama getirebilir misin?"
"Todd olamaz" diyerek ayağa kalktı.
"Bay Denker'a evine gidip kendisine bir iki saat kitap okuyacağıma söz verdim."
"Hala Robinson Crusoe'da mısınız?"
"Hayır." Çocuk 20 sent verip bir eskiciden aldı kitabın sırtını gösterdi.
"Tom Jones."
"Aman tanrım. Bu kitabı bitirebilmen için okul yılı boyunca okuman gerekir Todd bebeğim. Crusoe gibi bunun da kısaltılmışını bulamadın mı?"
"Belki bulurdum ama o kitabın aslını duymayı istediğini söyledi."
"Ya," kadın bir an oğluna baktı, sonra onu kucakladı. Annesinin duygularını pek göstermediğini bilen Todd biraz sıkıldı.
"O adama kitap okumak için bu kadar zamanını harcıyorsun. Çok iyisin doğrusu. Babanla ben senin sadece olağanüstü olduğunu düşünüyoruz."
Todd alçak gönüllülükle gözlerini yere dikti.
"Üstelik bu olayı kimseye anlatmak istemiyor, yaptığın iyiliği de gizliyorsun."
Todd yere bakarak yine alçak gönüllülükle gülümsedi.
"Bizim çocuklar bunu duyarlarsa garip bir yaratık olduğumu düşünürler. Böyle şeyler işte."
Annesi dalgın dalgın, "Küfürleri ağzına almamalısın" diye öğütledi. Sonra oğluna baktı.
"Bay Denker bir gece gelip bizimle yemek yemek ister mi dersin?"
"Todd belki" diye mırıldandı. "Dinle, hemen gitmem gerekiyor."
"Pekala, akşam yemeği 6:30'da unutma sakın."
"Unutmam."
"Babanın geç saate kadar çalışması gerekiyor. Onun için ikimiz baş başa kalacağız, tamam mı?"
"Şahane bebeğim."
Kadın sevgi dolu bir gülüşle oğlunun arkasından baktı. Tom Jones'ta onun akımaması gereken bir şey olmadığını umuyordu. Çünkü Todd henüz 13'ündeydi. Fakat kitapta öyle bir şey olduğunu sanmıyordu. Penthouse gibi açık saçık dergileri $1.25 olan herkesin alabileceği bir toplumda yetişiyordu oğlu. Hemen her şeyin serbest olduğu bu toplumla karşılaştırıldığında o 200 yıllık kitapta oğlunun kafasını karıştıracak bir şey bulunmadığına inanıyordu kadın. Fakat yaşlı adam romanı dinlerken biraz coşkuya kapılırdı herhalde. Richard'ın daima söylediği gibi bir çocuk için bütün dünya bir laboratuvar sayılırdı. Çocukların dünyayı araştırmalarına izin verilmeliydi. Sözü geçen çocuk sağlıklı bir ev hayatı, kendisini seven anne ve babası olan biri ise böyle olaylarla karşılaştığı için kişiliği daha da güçlenirdi. Schwinn marka bisikletine binmiş giden çocuk kadar sağlıklısı olamazdı. Kadın sandviç yapmak için kalkarken çocuğu iyi yetiştirdik doğrusu diye düşündü.
Onu iyi yetiştirmediysek kahrolayım.
4. Bölüm Ekim 1974
Lysander zayıflamıştı, mutfakta oturuyorlardı. Eski ciltli Tom Jones aralarındaki muşamba örtülmüş olan masanın üstündeydi. Her türlü duruma karşı hazırlıklı olmayı isteyen Todd, harçlığıyla Cliff'in notlarını satın alıp kitabın özetini okumuştu. Annesi ve babası kendisine konuyu soracak olurlarsa cevap vermeye hazırdı. Çocuk marketten aldığı çikolatalı çöreği yiyordu. Yaşlı adamına bir tane getirmiş ama Dussander buna el sürmemişti. Zaman zaman burbulunu içerken çöreğe sıkıntılı sıkıntılı bakıyordu. Todd bu kadar lezzetli bir şeyin ziyan olmasından hoşlanmazdı. Adam onu kısa süre içinde yemeyecek olursa izin isteyerek çöreği kendi yiyecekti.
Patine malzeme nasıl gelirdi diye sordu.
Furgonlarla. Furgonların üstünde tıbbi malzeme yazılıydı. Bunlar tabutları andıran uzun sandıklarla gelirdi. Sandıkların tabuta benzemesi de duruma uygundu sanırım.
Mahkumlar sandıkları trenden alır ve revire taşırlardı. Daha sonra bizim adamlarımız bunları malzeme kulübelerine yerleştirirlerdi. Bu işi gece yaparlardı. Kulübeler tam duşların gerisindeydi.
Daima Zyklon Bey mi kullanılırdı?
Hayır, zaman zaman bize başka şeyler de yollarlardı, deney gazları. Yüksek komutanlık daima daha başarılı olmamızı isterdi. Bir kez bize kod adı Pegasus olan bir gaz yolladılar. Sinir gazıydı bu. Tanrı'ya şükürler olsun bunu bir daha göndermediler.
Bu, Dussander çocuğun gözlerinin parladığını ve öne doğru eğildiğini görerek birden durdu. Yeşil plastik bardağını kayıtsız bir tavırla salladı. Bu pek işe yaramazdı. Çok sıkıcı bir durumdu. Fakat Todd bu sözlere hiç kanmamıştı.
Gaz ne yaptı?
Onları öldürdü. Ne yaptığını sanıyorsun? Bu sayede suyun üstünde mi yürüyeceklerdi? Onları öldürdü, hepsi bu.
Anlat.
Hayır. Dussander duyduğu dehşeti gizleyemedi. Pegasus'u ne zamandan beri düşünmemişti? 10 yıl mı, 20 yıl mı? Bunu anlatmayı reddediyorum.
Todd parmaklarına bulaşan çikolatayı yalayarak anlat diye yineledi. Anlat, yoksa ne olacağını biliyorsun.
Dussander evet diye düşündü. Ne olacağını gerçekten biliyorum. Seni kokmuş küçük canavar seni. Çekinerek konuştu. Gaz onların dans etmelerine neden oldu.
Dans mı?
Bunu da Zyklon B gibi duşların ağzından verdik. Onlar hoplayıp zıplamaya başladılar. Bazıları haykırıyordu, çoğu gülüyordu. Sonra kendilerine hakim olamayarak kusmaya ve altlarına kaçırmaya başladılar.
Todd bağırdı, aman tanrım, demek altlarına ettiler ha?
Dussander'in tabağındaki çikolatalı çöreği işaret etti. Kendisininkini bitirmişti.
Onu yiyecek misin?
Dussander cevap vermedi. Gözleri o anıyı da bulutlanmıştı. O anda çok uzaklardaydı ve yüzü taşlaşmıştı. Kafasında tiksintiyle karışık tuhaf bir şey vardı. Bu özlem olabilir miydi? Vücutları sarsılmaya başladı. Gırtlaklarından garip sesler yükseliyordu. Adamlarım, Pegasus'a şarkı gazı adını taktılar. Sonunda hepsi yere yığıldı. Kendi pisliklerinin içinde betonda yatıyorlardı. Burunlarından kanlar akarken hala bağırıyor ve şarkı söyler gibi sesler çıkarıyorlardı. Fakat sana yalan söyledim oğlum. Gaz onları öldürmedi. Belki yeterince güçlü değildi. Belki de biz daha fazla bekleyemedik. Öyle sanırım. O durumdaki insanlar uzun süre yaşayamazlardı. Sonunda onları azaptan kurtarmak için içeriye tüfekli 5 adam gönderdim. Bu olay duyulsaydı sicilimde kötü bir leke olurdu. Führer'in her kurşunu ulusal bir kaynak ilan ettiği bir zamanda böyle mermi harcamam hoş görülmezdi. Fakat o 5 adamıma güveniyordum. Bazen mahkumların çıkardıkları o sesleri hiç unutamayacağımı sandım. Şarkı söyler gibi bağırmalar, o kahkahalar.
Todd evet diyerek adamın konuşmasını böldü. Bundan eminim. Dussander'in çöreğini 2 lokmada yutuverdi.
Todd bazen kalmış yemeklerden yakınırdı. Annesi de ender olan bu durumlarda ziyankarlık etmeyen kimse yokluk çekmezlerdi.
Bu iyi bir hikayeydi Bay Dussander. Hikayeleri hep güzel anlatıyorsun zaten. Bütün sorun başlamanı sağlamamda.
Todd ona gülümsedi. O zaman tuhaf bir şey oldu. Hiç istememekle birlikte Dussander de ona gülümseyerek karşılık verdi.
5. Bölüm Kasım 1974.
Todd'un babası Dick Bowden tıpkı sinema ve televizyon aktörü Lloyd Boschner'a benziyordu. Bowden 38 yaşında ince yapılı, dar omuzlu bir adamdı. Hep şık beyaz gömlekler ve koyu renk takım elbiseler seçerdi. Ama inşaata gittiğinde üstünü değiştirir, Afrika'da iki baraj yaptığı barış gücü günlerinden kalma haki üniformayla işçi miğferini giyerdi. Evde çalışma odasına kapanıp plan yaparken de daima burnunun ucuna doğru kayan ve tıpkı bir kolej profesörüne benzemesine neden olan yarım camlı gözlüğünü takardı. Adam oğlunun yarı yıl karnesine baktıktan sonra masasının camına vururken de bu gözlüğü takmıştı.
Bir iyi, dört orta, bir zayıf. Tanrı aşkına Todd, bir zayıf. Annen duygularını belli etmiyor ama çok üzgün.
Todd gözlerini yere dikti ve hiç gülümsemedi. Babası böyle konuştuğunda durum ciddi demekti.
Tanrım, şimdiye dek hiç böyle karne getirmedin. Cebirden zayıf aldın ha, nasıl oldu bu iş?
Bilemiyorum baba.
Todd üzgün tavırla yere baktı yine.
Annemle ben Bay Denker'da fazla kaldığını düşünüyoruz. Bu yüzden derslerine yeterince çalışamıyorsun. Bence bundan böyle o adamı sadece hafta sonlarında ziyaret etmelisin ahbap. Hiç olmazsa bundan sonraki notlarının nasıl olduğunu anlayana kadar böyle yapmalısın.
Todd başını kaldırdı. Babası bir an onun gözlerinde korkunç, soğuk bir öfke gördüğünü sandı. Birden gözleri irileşti ve oğlunun karnesini tutan eli bir yumruk haline aldı. Ama sonra Todd'un kendisine içtenlikle ve mutsuzca baktığını fark etti. Oğlunun gözlerinde gerçekten bir öfke görmüş müydü? Bu olamazdı. Fakat o geçen bir an adamın şaşalamasına neden olmuştu ve artık nasıl devam edeceğini bilemiyordu. Todd kızmamıştı ve Dick Bowden onu kızdırmak istemiyordu. Oğluyla arkadaştı. Daima arkadaştılar. Ve Dick ilişkilerinin böyle kalmasını arzuluyordu. Birbirlerinden gizli saklıları yoktu, hem de hiç yoktu. Sadece Bowden zaman zaman sekreteriyle sevişip karısını aldatmaktaydı. Ancak bu tür şeyleri bir erkek 13 yaşındaki oğluna anlatamazdı ya. Zaten bu durumun aile yaşamıyla hiç ilgisi de yoktu. Katillerin ceza görmediği, lisedeki gençlerin eroin kullandığı, Todd yaşındaki öğrencilerin zührevi hastalıklara tutuldukları bu çılgın dünyada mükemmel aile ilişkilerini böyle koruması gerekiyordu.
''Hayır baba, lütfen bunu yapma. Benim suçum olan bir şey yüzünden Bay Denker'ı cezalandırma. Yani ben olmazsam o ne yapar? Bundan böyle derslerime daha fazla çalışacağım. Gerçekten. Cebir daha başlangıçta beni şaşırttı. Fakat ben Tremaine'e gittim ve birlikte birkaç gün çalışınca anlamaya başladım. Başlangıçta bilemiyorum. Cebir dersleri bana güç geldi.
Bana kalırsa o adamın yanında fazla kalıyorsun.
Bowden bu sözleri söylemekle birlikte yumuşamıştı. Todd gibi birinden bir şeyi esirgemek, onu dış kırıklığına uğratmak güçtü. Hem oğlunun sözleri doğruydu. Onun hatası yüzünden yaşlı adamı suçlamamalıydı. İhtiyar adam Todd'un ziyaretlerini heyecanla bekliyor olmalıydı. Todd devam etti.
Hem cebir öğretmenimiz Bay Storm'un gerçekten çok sert. Çocuklardan çoğu zayıf aldı. 3-4 kişiye de çok zayıf verdi.
Bowden düşünceli düşünceli başını salladı.
Çarşambaları oraya gitmeyeceğim. Notlarım düzelene kadar.
Çocuk babasının gözlerinden duygularını okumuştu. Hem okuldan sonra da oyunlara filan katılacak yerde evde kalıp her gün çalışacağım, söz veriyorum.
Demek o ihtiyardan bu kadar hoşlanıyorsun ha?
Todd içtenlikle gerçekten hoş biri diye cevap verdi.
Pekala, senin sözünü dinleyeceğiz ahbap. Fakat ocakla notlarının iyice yükselmiş olduğunu görmek istiyorum. Beni anlıyorsun değil mi? Senin geleceğini düşünüyorum. Kolejin şimdiden düşünülmeyecek kadar uzakta olduğuna inanabilirsin. Ama sandığın gibi değil. Hayır, hiç de öyle değil.
Babası hayır hiç de öyle değil sözünü sık sık kullanmayı severdi. Todd ciddiydi.
Anlıyorum baba.
Erkek erkeğe konuştuklarının farkındaydı.
Öyleyse şimdi git ve derslerinle ilgilen.
Adam yarım camlı gözlüğünü yukarıya itip Todd'un omzuna vurdu. Todd da babasına bakarak tatlı tatlı gülümsedi.
Tamam baba.
Bowden odadan çıkan oğlunun arkasından gururla gülerek baktı. Böyle bir çocuk ancak milyonda bir bulunurdu. Hem Todd'un gözlerinde gördüğü de öfke değildi, bundan emindi. Belki alınmıştı. Fakat sandığı gibi şiddetli bir öfke görmemişti o gözlerde. Oğlu kızmış olsaydı bunu hemen anlardı.
oğlunu bir kitap gibi okurdu. Daima da öyle olmuştu. Dick Bowden babalık görevini yerine getirmenin rahatlığıyla ıslık çalarak bir planı açıp üstüne eğildi.
6. Bölüm Aralık 1974. Todd'un ısrarla zile basmasına dayanamayarak kapıyı açan adamın yüzü sararmış ve çökmüştü. Seyrelmeye başlayan saçlar yüzünden kemikli alın iyice ortaya çıkmıştı. Zaten zayıf olan Dussander artık iyice sıska sayılırdı. Fakat Todd yine de onun bir zaman kendisine teslim edilen mahkumlar kadar sıska olamayacağını düşünüyordu. Dussander kapıya geldiğinde çocuğun sol eli arkasındaydı. Birden öne getirerek adama kağıda sarılı bir paket uzattı. ''Mutlu Noeller!'' diye bağırdı. Kutuyu görünce irkilen Dussander sevinç ya da şaşkınlık göstermeden alıp sanki patlayıcı varmış gibi usulca tuttu. Yağmur yağıyordu ve hemen hemen bir haftadır hava böyleydi. Todd da kutuyu paltosunun içine sokup getirmişti. Paketin üstünde yaldızlı kağıdı ve parlak renkli kurdelesi vardı. Mutfağa giderlerken adam hoşnutsuz bir tavırla ''Bunda ne var?'' diye sordu.
''Aç ve gör.''
Todd cebinden kutu Coca-Cola çıkararak kırmızı beyaz kareli muşam börtülü mutfak masasının üstüne koydu. Kendinden emin bir tavırla ''En iyisi perdeleri kapat.'' dedi. Dussander'in yüzünde hemen güvensizlik belirdi.
''Ya neden?''
Todd gülümsüyordu. ''İçerisini kimin gözetleyeceğini bilemezsin ki. Bunca yıl böyle düşünmekle sağ kalmadın mı? Yani seni arayan kimseleri daha önce görerek kendini korumadın mı?'' Dussander mutfağın perdesini kapattı, sonra bardağına bourbon doldurdu, kutunun kordelesini çekiştirdi, çocuk paketi sarabilmek için çok uğraşmış olmalıydı, kağıdın köşeleri iyi kıvrılmamıştı. Dussander istememekle birlikte yine de biraz duygulandı ama bir süre sonra dehşeti hafifleyince de böyle olacağını bilmeliydim diye düşündü. Kutuda bir üniforma vardı, bir SS üniforması. Çizmeleri de unutulmamıştı. Adam önce kutudakilere, sonra uyuşmuş gibi kutunun kapağına baktı. Üstünde Peter'ın kaliteli kostümleri, 1951'den beri aynı yerdeyiz yazılıydı. Hafif sesle,
''Hayır'' diye mırıldandı, ''Bunu giyemem. Bu iş burada biter oğlum. Bunu giymektense ölmeyi yeğlerim.''
Todd ciddiydi. Ahman'a yaptıklarını anımsa, yaşlı bir adamdı ve siyasetle ilgisi yoktu. Sen öyle dememiş miydin? Hem bunları alabilmek için sonbahar boyunca para biriktirdim. Çizmelerle birlikte 80 papelden fazla verdim. Hem bu üniformayı 1944'te giymekten çekinmemişsin. Hiç çekinmemişsin.
Dussander bir yumruğunu havaya kaldırdı. Seni küçük piç seni. Ama Todd'un kılı bile kıpırdamadı. Gözleri pırıl pırıl parlarken yerinde öylece dikiliyordu.
Hafif sesle haydi diye mırıldandı. Haydi bana dokun bakalım, sadece bir kez dokun.
Dussander elini indirdi, dudakları titriyordu.
Sen cehennemden çıkma bir canavarsın.
Todd haydi giy diye ısrar etti.
Dussander'in elleri Rob de Chambre'nin kuşağına gitti ve öylece kaldı. Yalvaran gözlerle Todd'a baktı.
Lütfen, ben ihtiyar bir adamım, artık bunu yapamam.
Todd ağır ağır fakat kararlı bir tavırla başını salladı. Gözleri hala pırıl pırıldı. Dussander'in yalvarmasından zevk alıyordu. Bir zamanlar patindeki mahkumlar da ona böyle yalvarmış olmalıydılar.
Dussander üstündeki robe de chambre'ı çıkarıp yere attı. Şortu ve terlikleriyle çıplak kaldı. Göğsü içine çökmüş, karnı hafifçe şişmişti. Kolları da ihtiyar bir adamınki gibi sıskaydı. Todd üniforma diye düşündü, üniforma onu değiştirecektir.
Dussander ağır ağır uzandı ve kutudan tuniği alarak sırtına geçirdi. 10 dakika sonra tam olarak bir SS subayı kılığındaydı. Kasketi hafifçe çarpılmış ve omuzları çökmüştü ama yine de kuru kafa işareti kesinlikle belliydi. Todd adamın giyinmeden önce sahip olmadığı bir saygınlığa eriştiği kanısındaydı. Kamburunu çıkarmasına, ayaklarının biçimsiz duruşuna karşın yine de bu durumdan hoşnuttu. Dussander ona ilk kez olması gereken şekilde görünüyordu. Evet, yaşlanmıştı, yenilgiye uğradığı da kesindi. Ama işte yine üniformalıydı. Artık o antenine yaldız sardığı adi siyah beyaz televizyonunda Lawrence belki seyrederek son yıllarını geçirmekte olan bir ihtiyar değil. Patinin kanlı canavarı Kurt Dussander'di. Oysa Dussander tiksinti duyuyor ve sıkılıyordu.
Fakat bu arada hafif bir rahatlık hissettiğinin de farkındaydı. Bu sonuncu duygudan da biraz tiksinmekteydi. Çünkü bu duygunun çocuğun kendisine olan psikolojik tahakkümünün en doğru belirtisi olduğunu anlamıştı. O çocuğun tutsağıydı. Her sefer başka bir utanç verici olayı yaşadığını görerek, yine her defasında bir hafif rahatlık duyduğunda o çocuğun kendi üzerindeki gücü daha da artıyordu. Ama yine de rahatlamıştı. Bu sadece kumaş, düğme, kopça gibi şeylerden oluşmuştu. Aslında da kötü bir taklitti. Pantolonda düğme olacakken fermuar vardı. Rütbe işaretleri yanlıştı. Terzilik kötüydü. Botlar adi türden deri taklidiydi. Bu yalnızca uydurma bir üniformaydı ve kendisini de öldürmüyordu, değil mi? Hayır, bu...
Tot kasketini düzelt diye bağırdı.
Dussander şaşırıp gözlerini kırpıştırarak ona baktı.
Kasketini düzelt asker.
Dussander denileni yaparken farkına varmadan kasketin önünü hafifçe büktü. Bu küstah büküş Oberleutnantların özelliği sayılırdı. Aslında uyduruk bir şey olmasına karşın yine de bir Oberleutnant üniformasıydı. Ayakları birleştir.
Dussander denilini yaparak farkına bile varmadan topuklarını birbirine vurdu. Doğru olan şeyi hiç düşünmeden yapmıştı. Sanki aradaki yıllar sırtından kayıp yere düşen Rob de Chambre'la birlikte akıp gitmişti.
Achtung!
Dussander hemen hazır ola durdu. Bir an Tot korktu, gerçekten korktu. Kendisini süpürgeleri harekete geçiren, fakat onları durduracak güce sahip olmayan bir sihirbazın çırağı gibi hissetti. Yoksul bir yaşam süren yaşlı adam kaybolmuş yerine Dussander gelmişti. Sonra korkusunun yerini coşku veren bir güç aldı.
Sağa dön!
Dussander düzgün şekilde döndü. İçtiği viskiyi de son 4 ay çektiği azabı da unutmuştu. Üstü yağ içindeki eski fırına bakarken topuklarının yine birbirine vurduğunu duydu. Bu fırının gerisinde tozlu talim yerini görüyordu. Askerliği oradaki askeri okulun o tozlu talim yerinde öğrenmişti.
Sola dön!
Dussander yine döndü. Fakat bu kez emre tam uyamamış ve dengesini yitirir gibi olmuştu. Bir zamanlar böyle bir hata 10 kötü not ve karnına inen kamçı sapı demekti. Öyle bir darbe insanın birden acıyla soluğunu kesmesine neden olurdu. İçinden gülümsedi. Şu çocuk bütün numaraları bilmiyordu.
Yok, bunları bilemezdi. Tot ileri marş diye bağırırken gözleri yanar gibi parlıyordu.
4. ayrımın sonu. Sayfa 48.